Ayrım 16.
Hiçbir şey beni çekmiyor. Hiçbir isteğim yok. Bu konuyu kapayalım. Sen nereden geliyorsun bakalım onu söyle. Kiev'den. 2 hafta sonra Avrupa'ya gideceğim. Sen de gelsene benimle. Peki, belki gelirim. Öyleyse otur, pasaportun için bir dilekçe yaz. Yarın götürür verirsin. Oblomov kendine gelerek, yarın mı? Ne aceleci adamlar bunlar. Arkalarından birisi kovalıyor sanki. Düşünürüz, konuşuruz. Kısmetse gideriz. Belki önce köye gitmeli. Avrupa'ya daha sonra. Niçin sonra? Bir defa şu göbeği erit de kafan uykudan uyansın. Senin hem bedenine hem ruhuna bereket lazım. Yok Andrei, çok yorar bunlar beni. Saatim çok fena biliyorsun. Sen beni bırak, daha iyi yalnız git. Stoltz uzanmış yatan Oblomov'a baktı. Oblomov da ona baktı. Stoltz başını salladı. Oblomov içini çekti. Stoltz, hayatından bezmişe benziyorsun. Evet, doğru söylüyorsun, bezmişim Andrei. Andrei onu neresinden, nasıl sarsabileceğini düşünüp duruyordu. Oblomov'a uzun uzun baktı. Sonra ansızın bir kahkaha attı. Oblomov'un ayaklarını göstererek, ''Çorapların biri başka, öteki başka. Gömleğini de ters giymişsin.'' Oblomov çoraplarına, gömleğine baktı. Utana utana, ''Asahi'' dedi. ''Bu zahar benim başımın belası. Bilmezsin neler çekiyorum. Dır dır söylenir. İşini de yapmaz.'' ''Ah İlya, İlya, ben seni bu halde bırakamam. Bir haftaya kalmaz değişir, başka adam olursun. Bu akşam sana ne yapacağım bütün ayrıntılarıyla anlatırım. Şimdi giyin bakalım. Bak ben seni nasıl canlandırırım.'' Zahar, İlya İliç'in elbiselerini ver. Ne söylüyorsun Allah aşkına? Tarantiyev'le Alexeyev bana yemeğe gelecek. Sonra da niyetimiz... Stoltz onu dinlemeden, Zahar ver elbisesini. Zahar memnun. Peki Andrei Ivanoviç, şimdi ayakkabılarını boyayıvereyim. Ne? Saat 5 oldu, daha boyamadın mı? Geçen hafta boyamıştım ama giymediniz, boyaları gitti. Peki, boyalı boyasız getir. Bavulumu salona bırak, ben burada kalacağım. Gidip elbise değiştireyim. Sen de hazır ol İlya. Dışarıda bir yerde yeriz. Sonra bir iki yere uğrarız. Ama dur bakalım. Böyle acele. Düşüneyim. Daha tıraş olmadım baksana. Düşünmeye, kafanı kaşımaya lüzum yok. Dışarıda tıraş olursun. Seni berbere götürürüm. Oblomov üzüntüyle, sonra kime gideceğiz? Hiç tanımadığımız insanlara mı? Nereden çıkardın bunu? İvan Gerasimovic'e gidelim. Ona gitmeyeli 3 gün oldu. Bu İvan Gerasimovic de kim? Dairede beraber çalışmıştım ya. Ha şu kır saçlı katip mi? Onunla ne işin var? Bu budalayla ne diye vaktini öldürüyorsun? İnsanlara karşı bazen de ne kadar da insafsızsın. İvan Felemek keteninden gömlek giymez ama iyi adamdır. Ne işin var onunla? Ne konuşabilirsin onunla? Ne bileyim, insan orada evindeymiş gibi rahat hissediyor kendini. Odalar küçük, kanepeler öyle derin ki insan içine gömülüp kayboluyor. Pencereler sarmaşıklarla, kaktüslerle dolu. Bir düzineden fazla kanarya, 3 köpek. Hepsi de öyle sevimli hayvanlar ki. Masasından yiyecek eksik olmaz. Duvarlarda aile hayatına ait resimler. İnsan bir oturdu mu kalkmak istemez. Oturursun, bir şey düşünmez, sıkılmak nedir bilmezsin. Yanında oturduğu adam pek öyle parlak zekalı bir adam değildir. Onunla fikir münakaşası edemezsin ama hoş, iyi yürekli, konuksever, iddiasızdır. İnsanın arkasından laf etmez. Anladık ama orada ne yapıyorsun? Ne mi? Gider karşı karşıya kanepede otururuz. O sigara içer. Ya sen? Ben de içerim. Kanaryaları dinlerim. Derken Marfa semaveri getirir. Stoltz omuzlarını silkerek, Tarantiyevler, İvan Gerasimovic'ler. Peki, peki çabuk giyin. Zahar'a dönerek, Tarantiyev geldiği zaman yemeği dışarıda yiyeceğimizi söyle. İlya İliç bütün yaz hep dışarıda yiyecek. Sonbaharda da çok işi olacak. Kendisini görmeye vakti olamayacak dersin. Zahar, hepsini söylerim hiç merak etmeyin. Ya yemeği ne yapayım? Bir arkadaşla yiyin, afiyet olsun. Emredersiniz. 10 dakika sonra Stoltz yandaki odadan giyinmiş, tıraş olmuş, saçlarını taramış olarak geldi. Oblomov'u yatağında dertli dertli oturmuş, yavaş yavaş gömleğinin düğmelerini iliklemeye uğraşır buldu. Zahar önüne diz çökmüş, elinde yemek uzatır gibi boyasız bir ayakkabı tutmuş, gömleğin iliklenmesini bekliyordu. Stoltz hayret içinde, ''Daha ayakkabılarını giymedin mi? Hadi İlya, çabuk, çabuk!'' Oblomov üzüntüyle, ''Peki ama nereye gidiyoruz? Niçin? Ne var orada görülecek? Benim artık dışarıyla ilişiğim yok, istemem.'' Stoltz, ''Hadi çabuk, çabuk!'' Vaktin bir hayli geç olmasına rağmen bir iş ziyareti yaptılar. Sonra Stoltz bir altın madeni sahibini yemeğe davet etti. Yemekten sonra onun sayfiyesine çaya gittiler. Orada birçok kimselere rastladılar. Oblomov tam bir yalnızlıktan kalabalığın ortasına düşmüş oldu. Gece eve geç vakit döndüler. Ertesi gün, daha ertesi gün ve bütün hafta böyle geçti. Oblomov diretiyor, yakınıyor, tartışıyor. Gene de dostunun arkasından her yere gidiyordu. Bir akşam bir yerden gene geç vakit dönünce Oblomov'un bu gürültülü hayata itirazları büsbütün arttı. Hırkasını giyerken homurdanıyordu. Bütün gün potinlerim ayaklarımdan çıkmıyor. Ayaklarıma kara sular indi. Kanepeye uzanarak, sevmiyorum bu sizin Petersburg hayatını vesselam. Senin hoşuna giden hayat hangisi? Herhalde bundan başka türlüsü. Ama bu hayatta sevmediğin şey ne? Onu söyle. Her şey. Durmadan öteye beriye koşmalar. Küçük ihtiras oyunları. Bilhassa açgözlülükler, rekabetler, dedikodular, birbirine çelme atmalar, birbirine tepeden tırnağa süzmeler. Konuşmalarını dinledikçe insan budalalaşıyor. İlk bakışta zeki adamlar sanırsın, yüzlerinde ciddilik okunur. Ama bütün söyledikleri şu biçim şeyler. Falanca veya filanca bilmem ne satın aldı. Bilmem neresini kiraladı. Başka birisi, olur şey değil, niçin acaba? Yahut falanca dün akşam kulüpte müthiş para kaybetti. Bir başkası 300 bin kazandı. İllallah bunlardan. Bunlar arasında insanlık nerede? İnsanlığın yüceliği, bütünlüğü nerede kaldı? İnsanlık ufak paralar haline gelmiş. Ama toplumun bu işlerle uğraşması gerekli. Herkes bir şeyin peşinde. Hayat bu. Toplum. Senin beni bu adamların içine götürmen, onlardan iyice nefret etmem için herhalde. Hayat. Amma da hayata. Ne bulabilir insan orada? Fikir meseleleri mi? Duygu meseleleri mi? Bu hayatın bir mihveri yok. Derin, hayati hiçbir yanı yok. Bütün bu salon adamları benden çok daha uyuşuk, benden çok daha ölü. Hayattaki gayeleri ne? Benim gibi yatakta uzanmıyorlar ama bütün gün sinekler gibi aşağı yukarı inip çıkıyorlar. Ne çıkıyor bunlardan? Bir odaya girersin, bakarsın herkes karşılıklı oturmuş, ciddi ciddi duruyor. Yaptıkları nedir? İskambil oynuyorlar. Diyecek yok, güzel bir hayat doğrusu. Yaşamak isteyen bir ruh için ne yaman bir örnek. Ölü değil mi bu adamlar? Oturdukları yerde uyumuyorlar mı? Ben yatakta yatıyorum. Kafamı valeler ve aslarla doldurmuyorum. Bu yüzden mi kabahatli oluyorum? Bunlar laf. 100 bin defa da söylenmiş. Söylenecek daha yeni sözlerin yok mu? Ya değerli gençlerimiz ne yapıyor? Nevski bulvarında arabayla gezerken, dans ederken uykuda değiller mi? Günleri boş bir coşkunluk içinde geçiyor. Ama gene de bu gençler kendileri gibi giyinmeyen, mevki sahibi olmayan kimselere yukarıdan bakarlar. Zavallılar kendilerini halktan üstün sanıyorlar. Bizim çalıştığımız yerlerde ancak biz çalışırız. Biz tiyatronun ön sırasına otururuz. Prens Ney'nin balolarına yalnız biz gideriz derler. Böyle derler ama bir araya geldiler mi sarhoş olurlar. Vahşiler gibi kavga ederler. Bunlar mı gerçek uyanık insanlar? Yalnız gençler mi böyle? Bir de yaşlılara bakalım. Buluşurlar, birbirlerini yemeğe davet ederler ama aralarında ne konukseverlik vardır, ne nezaket vardır, ne de karşılıklı sevgi. Toplantılarına daireye gider gibi soğuk soğuk, neşesiz giderler. Bütün maksatları aşçılarının ustalığını, salonlarını göstermek, alay etmek, birbirlerinin ayağını kaydırmaktır. Geçen gün yemekte orada bulunmayanların aleyhinde söylenenleri dinlerken utancımdan yerin dibine geçtim. Falanca budalaymış, filanca aşağılıkmış, bilmem kim hırsızmış, bilmem kim gülünçmüş. Bu düpedüz insanları arkasından vurmak. Bütün bunlar söylenirken birbirlerine sanki bakışlarıyla hele sen de bir dışarı çık, senin hakkında da neler söyleyeceğiz, görürsün diyorlar. Madem ki böyle, niçin buluşuyorlar? Bir temiz gülüş yok, candan bir sevgi yok. İsim için, şöhret için birbirlerine giriyorlar. Böbürlene böbürlene, falanca bana geldi, filancayı gördüm. Ne biçim hayat bu? İstemem, eksik olsun. Benim oradan alacağım bir şey yok. Biliyor musun İlya? Sen tıpkı eskiler gibi konuşuyorsun. Eski kitaplarda da böyle yazarlardı. Ama neyse, buna da şükür. Hiç olmazsa kafanı işletiyorsun, uyumuyorsun. Söyle, söyle bakalım daha neler düşünüyorsun? Daha ne söyleyeyim, bu insanlara bir bak. Aralarında bir tek gürbüz, taze çehre yok. İklimden, bak senin yüzünde iyi değil. Oysa hiç evden çıktığın da yok, hep yatıyorsun. Bir tekinde bile sakin, berrak bakışlı göz yok. Herkes birbirine hastalıkların en korkuncu olan can sıkıntısını aşılıyor. Herkes dertler içinde bir şeyler arıyor. Bari bir gerçeğe varsalar da ya kendilerine ya başkalarına yarasa. Nerede bir arkadaşları başarı kazansa, betleri benizleri soluyor. Kimisinin de tek işi her gün mahkemeye gitmek. Dava 5 yıldan beri devam ediyor. Karşı taraf kaybedecek. O da 5 yıllık bir didinmeden sonra hülyasına kavuşacak. 5 yıl bekleme odalarında oturup içini çekmek. İşte size göre hayatın gayesi. Kimisi her gün dairede saat 5'e kadar oturuyor diye dert yanar. Kimisi de böyle bir mutluluğa kavuşmadığı için ahlar, oflar çeker. Sen bir feylozofsun İlya. Herkesin bir derdi var. Senin yok. O gözlüklü sarı suratlı adam tutmuş bana Flambebus'un nutkunu okuyup okumadığını soruyor. Gazeteleri okumadım deyince yüzüme alık alık baktı. Louis Philippe'i kendi babasından bahseder gibi uzun uzun anlattı durdu. Sonra bana Fransız elçisinin Roma'dan acaba ne için ayrıldığını sordu. Aman yarabbi, insan kendini her gün dünya havadisi dinleyip bütün hafta birisi hakkında çene çalmaya nasıl mahkum eder? Mehmet Ali Paşa İstanbul'a bir gemi yollamış. Acaba niçin yollamış? Düşün dur. Başka bir gün Don Carlos bir işte başarıya ulaşamamış, seninki üzüntü içinde. Bilmem nereye kanal açacaklarmış. Doğuda bir yere kıtalar sevk ediliyormuş. Aman yarabbi, yangın varmış gibi adamcağız telaşa düşer. Kıtalar sanki onun peşinden koşuyormuş gibi yaygarayı basar. Her duydukları şey üzerinde inceden inceye fikir yürütürler. Ama aslında hiçbir şeyle de candan ilgilendikleri yoktur. Ha böyle gürültü patırtı etmişler, ha uyumuşlar, hepsi bir. Konuştukları şeyler kiralanmış elbiseler gibi kendi malları değildir. Yapacak işleri olmadığı için güçlerini öteye beriye harcarlar. Her şeye sarılan ilgileri, ruhlarının boşluğunu ve sevgi yoksulluklarını kapayan bir örtüdür. Ama orta halli bir yol seçmek ve orada derin bir iz bırakarak yürümek işlerine gelmez. Çünkü böylesi can sıkar, göze çarpmaz. Çok şeyler bilmek o zaman işe yaramaz, gösterişe yer kalmaz. Evet İlya, senle ben güçlerimizi boş yere harcamadık diyelim. Ama hani bizim orta halli yolumuz? Oblomov birdenbire sustu. Sonra sıkıntı içinde, şu planı bir bitirsem dedi. Ama bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne halleri varsa görsünler. Ben bir maksatla konuşuyorum. Sadece onların yaşadıkları hayatın tabii olmadığını söylüyorum. Hayır, bu yaşamak değil. Tabiatın önümüze koyduğu yasaya, ülküye ihanet etmek. Nedir bu yasa, bu ülkü? Oblomov cevap vermedi. Stoltz ısrar etti. Söylesene, senin hayatının çizdiğin yol nedir? Ben çizeceğimi çizdim. Nasıl? Söyle bakalım. Lütfen anlatır mısın? Oblomov sırt üstü yatarak tavana baktı ve nasıl mı dedi? Köye gideceğim. Niçin gitmiyorsun? Planımı bitirmedim. Hem de yalnız değil, evlenip gideceğim. Ya, öyle mi? Allah versin. Ne bekliyorsun öyleyse? 3-4 yıl sonra kimse seninle evlenmez. Oblomov için çekerek, ne yapalım, kısmet değilse. Evlenecek param da yok. Ya Oblomovka ne oluyor? 300 köylün var. Neye yarar? Bir insanı karısıyla geçindirmeye yetmez. İki insanı geçindirmez ha? Ya çocuklarımız olursa? İyi yetiştirirsen kendi kendilerini geçindirirler. Öyle eğitirsin ki, Oblomov sertçe. Hayır, hayır. Soylu insanları zanaata mı çalıştıracağım? Zaten çocukları bir tarafa bıraksak bile kendi başımıza kalamayız. İnsan yalnız karımla yaşarım der ama bu laftır. Çok geçmeden türlü türlü kadınlar eve dolar. Kimdir bu kadınlar? Akraba desen değil, dadı desen değil, evde oturmasalar bile her gün yemek yemeye, kahve içmeye gelirler. İnsan böyle bir oteli 300 köylüyle nasıl geçindirir? Stoltz büyük bir merakla, pekala, farz et ki biri sana 300 bin ruble daha verdi. Ne yapardın? Bankaya koyar, faiziyle geçinirdim. Banka fazla faiz vermiyor. Niçin bir şirkete, mesela bizim şirkete koymazdın? Yo Andrei, beni kafese koyamazsın. Neden? Bana da mı güvenin yok? Sana var tabii ama her şey olabilir. Şirketiniz iflas eder, 5 parasız kalırım. Banka daha sağlam. Peki sonra ne yaparsın? Ne yapacağım? Daha yeni, daha rahat bir eve taşınırdım. İyi komşularım olurdu, mesela sen. Ama sen hiçbir yerde duramazsın ki. Ya sen hep aynı yerde mi kalırdın? Hiçbir yere gitmez miydin? Asla. Hayatın ülküsü bir yerde oturmaksa ne diye insanlar her tarafta demir yolları yapıyor, gemiler işletiyorlar? Bu adamlara teklif edelim ile dursunlar. Bizim bir yere gitmeye niyetimiz yok diyelim. Bizden başka bir sürü insan var. Oturacak yeri olmayan memurlar, tüccarlar, komisyoncular, avare turistler çok. Bırakalım onlar istedikleri gibi geçsinler. Peki ya sen nesin? Oblomov sustu. Kendini toplumun hangi sınıfına koyuyorsun? Zahara sor. Stoltz, Oblomov'un sözünü ciddiye aldı. Zahar çağırdı. Zahar uykulu gözlerle odaya girdi. Stoltz sordu. Kimdir şurada yatan? Zahar birden uyandı. Kuşkulu gözlerle yan yan bir Oblomov'a bir Stoltz'a baktı. Ne demek istiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Amma da tuhaf. Bizim efendi işte, İlya İliç. Peki, git artık. Stoltz, efendi diye tekrarladı ve kahkahayla güldü. Oblomov canı sıkılarak, bey demek istiyor dedi. Stoltz gülmeye devam ederek, hayır, hayır sen bir efendisin. Peki ne fark var? Ha bey, ha efendi. Bey öyle bir efendidir ki çoraplarını kendi giyer, çizmelerini kendi çıkarır. Evet, İngilizler öyle yapar çünkü Ruslar gibi birçok uşakları yoktur. Peki, devam et bu ideal hayatı anlatmaya. İyi komşuların, dostların olacak. Sonra günlerini nasıl geçireceksin? Oblomov ellerini ensesine koydu. Yüzünde bir rahatlık belirdi. Artık kendini köyde görüyordu. Sabahleyin kalkarım. Hava güzel. Gök göz alabildiğine mavi. Bir tek bulut yok. Planıma göre evin bir tarafındaki balkon doğuya, bahçelere, kırlara bakar. Öbür taraftan da köy görünür. Karımın uyanmasını beklerken hırkamı giyip bahçede sabahın serin havasını içe içe gezinirim. Orada bahçıvanı bulur, onunla çiçekleri sular, ağaçları, çalıları budarım. Karıma bir demet çiçek toplarım. Sonra yıkanmak için banyoya yahut dereye giderim. Dönüşümde balkonun kapısı açılmıştır. Karım sabahlığını giymiş, başına her an uçacakmış gibi duran hafif bir başörtüsü atmış beni bekliyor. Çay hazır der. Bir öpüş ama ne öpüş. Bir çay. Ama ne çay. Bir koltuk ama ne koltuk. Masaya otururum. Çörekler, kaymaklar, taze tereyağları. Sonra rahat bir elbise giyerim. Karımı belinden tutar, onunla uzun gölgeli bir yola girerim. Sessizlik içinde, hülya içinde ağır yürürüz. Yahut hayallerimizi birbirimize söyleriz. Mutlu anlarımızı, nabzımızı sayar gibi sayarız. Kalplerimizin sesini dinleriz. Ruhlarımız tabiatla kaynaşır ve farkında bile olmadan dereye, kırlara çıkarız. Dere şırıl şırıl akar. Üstünde Meltem hafif ürpertileriyle gezinir. Hava sıcak, kayaya bineriz. Karım kürekleri hafif hafif çeker. Oo İlya, sen şairmişsin be. Evet, hayat konusunda şairim. Çünkü hayat bir şiirdir. Onu insanlar berbat ediyor. Oblomov tasarladığı hayatın sarhoşluğu içinde devam etti. Hiç ara vermeden hayalinde tekrar tekrar çizdiği sahneyi anlattı. Şeftalilere, üzümlere bir göz atarız. Sofraya gönderilecekleri seçeriz. Sonra dönüp hafif bir yemekten sonra misafirleri bekleriz. O anda karıma Maria Petrovna yahut ona benzer adı olan bir dostundan kitap veya nota ile bir mektup gelir. Ya da hediye olarak bir ananas gelir. Ben de kış bahçemde yetişen kocaman bir karpuzu iyi bir ahbaba yarınki yemek için gönderir, kendim de giderim. Gene o sırada mutfakta bir çalışmadır başlar. Aşçıbaşı kar gibi beyaz başlığı ve önlüğüyle telaş içindedir. Ocaktaki tavaların birini kaldırır, birini koyar. Bir tencereyi karıştırır, hamur açar. Musluğa su döker. Bıçaklar işler, sebzeler doğranır, başka bir yerde dondurma çevrilir. Yemekten önce mutfağa uğramak, tencerenin kapağını açıp yemeği koklamak, böreklerin sarılmasını, kremanın yapılmasını seyretmek ne hoştur. Sonra gider sofada uzanırım. Karım yüksek sesle yeni bir kitap okur. Zaman zaman durup üzerinde konuşuruz. Derken misafirler gelir. Sen ve karın mesela. Oo, beni de mi evlendiriyorsun? Tabii. 2-3 ahbap daha gelir. Hep aynı ahbaplar. Dün bıraktığımız yerden konuşmaya başlarız. Şakalar ederiz, bazen de susar, bir şeyler düşünürüz. Ama düşündüğümüz şeyler filancanın işini kaybetmesi yahut Danıştay'daki bir dava gibi şeyler değil, muradına ermiş insanların mutluluk dolu düşünceleridir. Kimse orada olmayan bir dostun aleyhinde söylemez. Kimse sana hele bir kapıdan çık seni de çekiştiririz der gibi bakmaz. Sevmediğin, saymadığın kimselerle aynı masada yemeğe gitmezsin. Dostların gözlerinde yalnız sevgi görürsün. Şakalarında kötülük yoktur. Her şey saf ve temizdir. Düşünceleri neyse sözleri de odur. Yemekten sonra bir Mekke kahvesi gelir ve taraçada Havana puraları tüttürülür. Senin bu anlattığın babalarımızın, büyük babalarımızın hayatı. Bu söz Oblomov'un gücüne gitti. Hayır, hiç de değil. Ondan çok başka. Karım bütün vaktini reçel ve turşu yapmakla geçirmeyecek. Yumak sarıp durmayacak. Hizmetçi kızlara tokat atmayacak. İşitmedin mi söylediğimi? Müzik, piyano, kitaplar, zarif mobilyalar. Ya sen ne yapacaksın? Ben de geçen yılki gazeteleri okumayacağım. Kötü arabalarda gezmeyeceğim. Şehriye çorbası ve kas kızartması yemeyeceğim. Aşçım İngiliz kulübünde veya bir elçilikte yetişmiş bir aşçı olacak. Peki sonra? Sonra sıcak geçer geçmez semaveri, yiyecekleri arabayla kayın ormanına yahut çayıra yollarız. Yeşil otlar üstüne halıları serdiririz. Soğuk çorba ve biftek vaktine kadar orada keyif ederiz. Köylüler omuzlarında oraklarıyla tarlalardan dönerler. Yulafla tıklım tıklım bir araba ağır ağır geçer. Yulafların arasından çiçekli bir köylü şapkasıyla bir çocuk kafası görünür. Başka bir taraftan yalın ayak bir sürü kadın oraklarıyla şarkı söyleyerek geçer. Birdenbire efendilerini görüp susarlar ve yerlere kadar eğilip selamlarlar. Kolları sıvalı ve ensesi güneşten yanmış bir kız, kendisini okşamak isteyen efendisinden kurnaz ve mahcup gözlerini eğerek kaçırır. Ama aslında efendisinin okşayışı onu mutlu etmiştir. Aman karım görmesin, Allah saklasın. Oblomov'la Stoltz gülmekten katıldılar. Oblomov devam etti. Artık çayır ıslaktır, hava kararmıştır. Tarlalar üstüne sis bir deniz gibi çökmüştür. Atlar tepinmeye başlar. Dönme vakti gelmiştir. Evin pencerelerinde ışıklar yanmış, 5 uşak mutfakta çalışıyor. Mantar kızartması dolu bir tava, köfteler, çilekler. O sırada müzik de başlar. Kasta diva, kasta diva. Oblomov, Norma operasının bu havasını söylemeye başlar. Kasta divayı hazırladıkça fena oluyorum dedi. Parçalanan bir kadın kalbi, bu müzikte ne derin bir acı vardır, hiç kimse derdini bilmez. Yapayalnızdır. Sırrı omuzlarını çökertir, içini aya döker. Bu havayı seviyorsun demek. Çok memnun oldum. Olya Ilyinski onu çok güzel söyler. Seni onunla tanıştırayım. Çok güzel bir sesi var. Kendisi de ne sevimli insandır. Belki de bana öyle geliyor. Ona karşı bir zaafım var. Ama bırakalım. Sen devam et. İşte bu kadar. Daha ne söyleyeyim? Misafirler odalarına, dairelerine çekilirler. Ertesi gün bir kısmı ava ya da balığa gider. Bir kısmı da evde oturur. Sadece otururlar mı? Ellerine bir şey almazlar mı? Ne alsınlar ellerine? Bir mendil belki. Söyle, sen böyle yaşamak istemez misin? Asıl yaşamak bu değil midir? Bütün hayat boyunca mı? İhtiyarlayıncaya kadar? Hayat budur işte. Hayır, bu değildir. Değil mi? Nesi eksik? Düşün bir kere. Bir tek solgun, üzgün çehre görmeyeceksin. Hiçbir derdin olmayacak. Ne Danıştay davaları, ne borsa, ne şirket, ne rapor, ne bakan, ne rütbe, ne terfi. Bütün konuşmalar candan olacak. Evden taşınma derdin olmayacak. Yalnız bu nerelere değmez? Bir de buna hayat değil diyorsun. Değil kardeşim, değil. Nedir öyleyse? Stoltz bir düşündü. Bu hayata bir isim aradı. Bu bir çeşit Oblomovluktur dedi. İlya İliç bu garip kelimeyi heceleyerek Oblomovluk. Oblomovluk dedi. Ve Stoltz'a acayip bir bakışla dik dik baktı. Ürkek bir sesle sordu. Peki sence en güzel hayat nedir? Niçin Oblomovluk olmasın? Sanki herkes bu benim hayalimdeki hayat için uğraşmıyor mu? Sizin bütün koşmalarınız, tutkularınız, ticaretleriniz, siyasetleriniz hep sonunda rahat etmek için, kaybolmuş bir cenneti bulmak için değil mi? Senin hayallerindeki Oblomovka. Herkes rahatı ve sükunu arar. Hayır, herkes değil. Sen de 10 yıl önce bambaşka şeyler arıyordun. Ne arıyordum sanki? Düşün, hatırlamaya çalış. Kitapların, çevirilerin nerede? Zahar kaldırdı, bir köşede kalmış olacak. Bir köşede. Düşüncelerin de o köşede kalmış. Var gücümüzle çalışmalıyız. Çünkü Rusya'nın bitmez tükenmez kaynaklarını işletmek için kollara ve kafalara ihtiyaç var. Daha mutlu bir dinlenme için çalışmak, dinlenmek de bir çeşit yaşamak, daha sanatkarca, daha güzel yaşamak, şairlerin, sanatkarların hayatını yaşamak olmalı. Bunlar senin sözlerindi. Bütün bu fikirleri de Zahar mı köşeye attı? Hatırlıyor musun? Kitapları okuduktan sonra kendi memleketini daha iyi tanımak ve sevmek için yabancı memleketlere gitmek istiyordun. Hayat düşünmek ve çalışmaktır diyordun. Şöhret aramadan, durmadan çalışmak ve işini yaptığını görerek ölmek. Hangi köşede unuttun bunları söylesene?